Ayrım 2.
Ama TÖS hakkında açıldı. TÖS davası beraatle sonuçlansa da TÖS'lüler yıllarca cezaevinde kaldılar. Emperyalizm, demokratik kitle örgütleri içinde en önemli düşman olarak TÖS'ü seçmekte kendi açısından haklıydı. Çünkü TÖS, o dönemin koşullarında emperyalizmi dünya çapında geriletecek bir stratejiyle uyumlu olarak akıllı ve etkili bir çizgi izliyordu. 1965 ila 1971 döneminde ülkemizde ABD emperyalizmine en büyük darbeyi indirenler, silahlı eylem yapanlar değil, TÖS'tü. Bir TÖS vardı, öğretmenlerin ilk örgütlenmeleri. Öğretmenler Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında örgütlenmeye başladılar. İkinci Meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan göreceli özgürlük ortamında diğer işçilerin yanı sıra benzer sorunları paylaşan öğretmenler de örgütlendi. Daha geniş bilgi için bakınız kaynak Sezai, Türkiye'de Öğretmen Örgütlenmesi, Demokratik Eğitim Kurultayı, TÖBDER Yayınları, sayfa 93 ila 107. Işıklı Alpaslan, Dünyada ve Türkiye'de Öğretmen Sendikacılığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kanunu Esasi'nin 100. Yılı Armağanı, Ankara 1978, sayfa 497 ila 499. Öğretmenler 1. Dünya Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda büyük özveri gösterdiler. Ancak ekonomik sıkıntıları da olağanüstü düzeylere ulaştı. Bunun sonucunda İstanbul'daki ilkokul öğretmenleri 1920 yılında bir grev yaptı. Bakınız Göldaş İsmail, İstanbul İlkokul Öğretmenlerinin Grevi, İstanbul 1984. Ethem Nejat bu dönemde yayınlanan Öğretmen Okullu Gençlere yazısında öğretmenlerin sınıf özelliğini şöyle ön plana çıkarıyordu. Ey yarının öğretmeni, şimdiden çıkarını bil. Sen gündelikle çalışan işçiden başka bir şey değilsin. Koluyla çalışan, yaşama gücünü bir lokma yiyeceğe harcayan, bu haksız ve hain toplum içinde bilimden, teknikten payını alamayan biçare gençlerle bir arada, bir ortamda, bir huzursuzluk içinde olduğunu kavra, onlarla el ele ver. Aktaran Kaynak S, AGM, sayfa 96. Öğretmenler, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde diğer memurlar gibi önemli parasal haklara kavuştular. 31.3.1926 tarihinde kabul edilen 788 sayılı Memurin Kanunu, memurların çalışma koşullarını düzenledi. 3.4.1926 günü ve 789 sayılı Marif Teşkilatına dair kanun ile öğretmenlerin maaşlarına her 3 senede bir %10 ile %15 oranında zam yapılması karara bağlandı. Ayrıca ilkokul öğretmenlerine 5 liradan az ve 10 liradan çok olmamak üzere ev kirası, müdürlere de makam ödeneği getirildi. 2.7.1927 günü kabul edilen 1108 sayılı maaş kanunu ile de memur maaşlarından kesilmekte olan bütün vergiler, damga resmi ve pul vergisi dışında kaldırıldı. Öğretmenler, diğer memurlar gibi ve onlardan daha inançlı bir biçimde kurulmasına katkıda bulundukları cumhuriyete sahip çıktılar. Devletin sağladığı maddi olanaklar da günün koşullarında son derece önemliydi. Yoksul aile çocukları için okuyabilmek, devlet kapısına girebilmek, sıkıntılardan kurtulmak anlamına geliyordu. Bu dönemde genel olarak memurlar ve özel olarak da öğretmenler, Türkiye'de bir işçi aristokrasisi oluşturdu. Kendilerini beden işçilerinin, amelelerin üstünde ve devletin temsilcileri olarak gördüler. Öğretmenlerin ve diğer memurların örgütlerinin büyük bir bölümü 1930'lu ve 1940'lı yıllarda varlığını sürdürdü. Öğretmenlerin örgütlenmelerinin büyük bir bölümü diğer memurlarla birlikteydi. Memurlar Kulübü. Ancak yalnızca öğretmenlerin meslek örgütlenmeleri ve yardımlaşma sandıkları da vardı. Bakınız Koç Y. 1947 yılında sendika dışı işçi örgütlenmeleri, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Yapraklar, Ataol Yayınları, İstanbul 1992. Bu dönemde ilgi çekici bir durum, 19.1.1928 tarihinde kurulan İzmir Esnaf ve Ahali Bankası TAŞ'nin kurucularından birinin, Muallimler Cemiyeti Reisi İbrahim Ethem Bey, 16.5.1928 tarihinde kurulan Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası TAŞ'nin kurucularından birinin de Muallimler Birliği olmasıdır. Ökçün Gündüz, 1920 ile 1930 yılları arasında anonim şirket olarak kurulan bankalar, Okyar Osman, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Ankara 1975, sayfa 451 ve 453 ila 454. 1929 ekonomik bunalımından sonra 1931 yılından itibaren memur aylıklarından çeşitli vergiler kesilmeye başlandı. Ancak bu dönemde memur statüsünde çalışanların gelirleri, işçi statüsünde çalışanların, esnafın ve köylülüğün büyük kesiminin gelirlerinin üzerindeydi. Bu da memurların işçi aristokratı konumunun ve tavrının sürmesinde etkili oldu. 1939 yılında kabul edilen 3656 sayılı devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair kanun ile ücretler yeniden düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında öğretmenlerin net aylıklarının satın alma gücü düştü. 1951 yılına gelindiğinde 8. derecedeki bir memurun eline ayda net 295 lira geçiyordu. Halbuki 1939 yılındaki yaşam düzeyinin korunabilmesi için ödenmesi gereken miktar 420 liraydı. Bu dönemde öğretmenlerin örgütlenmesinde yeni bir aşamaya geçildi. TÖS'ün kökleri. 1946 yılından itibaren hemen hemen tüm illerde ve hatta ilçelerde öğretmen dernekleri kuruldu. Bunların bir bölümü salt lokal amaçlı yapılanmalardı. Bir bölümü ise yardımlaşma sandığı, eğitim ve kültür etkinlikleri amaçlıydı. Yerel dernekler, TÖDMF ve TÖS'ün kısa tarihçeleri için bakınız Altunya Niyazi, Türkiye'de Öğretmen Örgütlenmesi 1908 ila 1998, Ürün Yayınları, Ankara 1998, sayfa 49 ila 119. Bu konuda ayrıca kaynak belirtilmediyse Sayın Niyazi Altunya'nın kitabından yararlanılmıştır. Ankara Öğretmenler Yardımlaşma Derneği, 1948 yılı Ocak ayında yapılan genel kurulunda tüm öğretmen derneklerinin bir üst birlik çatısı altında toplanması için girişimlerde bulunması kararını aldı. Bu girişimler sonucunda 1948 yılı Ağustos ayında yapılan toplantıya 32 yerel dernekten 39 temsilci katıldı. Bu derneklerde 8 bin dolayında öğretmenin örgütlü olduğu tahmin edilmektedir. Bu toplantı sonucunda 15 Ağustos 1948 günü Öğretmen Yardımlaşma Dernekleri Birliği kuruldu. Birliğin kurucuları Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticileri ve müfettişlerdi. Örgütün adı 1950 yılında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği ve 1954 yılında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu oldu. Federasyonun ilk sayısı 1958 yılında çıkan Birlik Birlik Kuvvettir dergisinde örgüt şöyle tanıtılıyordu. Bütün memlekete yayılan öğretmen dernekleri çalışmalarını daha verimli hale getirmek ve merkezi teşekkül etrafında toplanmak gayesiyle Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonunu kurmuşlardır. Merkezi Ankara'da olan bu federasyona bağlı 172 öğretmen derneği vardır. Üye sayısı da 30 binin üstündedir. Federasyonun en büyük organı üye derneklerin temsilcilerinden meydana gelen Temsilciler Kurulu'dur. Kazmaz Süleyman, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu çalışmaları, Birlik, Birlik Kuvvettir, Sayı 1, Ankara, 1958, sayfa 8 ila 9. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun 1962 yılında yapılan 15. kurultayında bir yönetim ve ardından bir politika değişikliği yaşandı. 1960 ve 1961 kurultaylarında genel başkanlığa Turan Feyzioğlu seçilmişti. 1961 kurultayında yönetime Şükrü Koç, Mahmut Makal ve Talip Apaydın da girmişti. 1962 kurultayında genel başkanlığa Şükrü Koç getirildi. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun 15.7.1963 tarihinde Antalya'da toplanan 16. kurultayına ilişkin yayında, Genel Sekreter Hayrettin Uysal, örgütün 1962 yılına kadarki çalışmaları konusunda aşağıdaki değerlendirmeyi yapıyordu. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu 1948 yılında kurulmuştur. 16 yıl kısa sayılamayacak kadar uzun bir süredir bir kuruluşun hayatında. Ancak önemli olanı bu süreyi olumlu bir yönde kullanabilmek ve değerlendirebilmektir. Bu gibi kuruluşlar, demokratik düzenin bir gereği olmakla beraber etkin bir çalışma gösterebildikleri oranda yararlı olabiliyorlar. Türk öğretmenlerinin organı saydığımız federasyon da çok yıllar varlığı ile yokluğu arasında bocalayan bir örgütten öte geçemedi. Gücü yitik, çabası soluksu, tek adı olan bir kuruluş olarak kaldı. Demokratik kuruluşlara içtenlikle bağlı Türk öğretmenlerinin eleştirilerine kulak asmaksızın, bir partinin iktidarına kaderlerini bağlayan bazı insanlar, federasyonu güdümlü bir örgüt haline getirdiler. Bu uzun yıllar içinde, bir takım Milli Eğitim Bakanları da federasyonun olumsuz bir yola sokulması için gayret gösterdiler. Diri kişilerin sesleri çeşitli nedenlerle boğdurulmaya çalışıldı. Öğretmenlerin ekmekleriyle oynandı, sürgün, görevden alınma cezaları uygulandı. Yönetim kurulları kendi aralarından kurbanlar verdiler. Oysa federasyon yöneticiliğini mideleriyle bir tutan bazı kişiler de böylesine Kırım'da çanak tutmak için birbirleriyle yarış ettiler, alkış tuttular, hay hay beyefendi diyerekten arz-ı ubudiyet bildirileri yayınladılar. Bir 10 yılda sonra geriye işlemez, duruk bir federasyon kaldı. Ama o vurdum duymaz federasyon yöneticilerinin de rahatı kaçırılmış, usları tedirgin edilmişti. Bir kez zaman durmuyor, toplum sürekli olarak oluşuyordu. Türk öğretmenleri dernekleşmeye gönül vermişti, savaşıyordu. Önceleri 50-60 kişiyi zor toplayan kurultaylarda, 1957'lerden sonra yüzler görülmeye başladı. Federasyon bir güç, gür bir ses olmalıydı. Bu sesi Sivas, Samsun, Aydın ve Antalya kurultayları tüm yalınlığı ve olgunluğu ile ortaya çıkardı. TÖDMF 16. Kurultay çalışmaları Antalya 15-7-1963 ila 18-7-1963, yayın numarası 2, İstanbul 1964, sayfa 3. İstanbul'da ise adı daha sonra Türkiye Muallimler Birliği'ne dönüştürülen İstanbul Muallimler Birliği vardı. İlk kurulduğunda İstanbul Muallimler Cemiyeti olan örgüt, Kadıköy Öğretmenler Derneği ile birleşerek ve Üsküdar'da bir şube açarak İstanbul Muallimler Birliği adını aldı. İstanbul Muallimler Birliği 1 Ocak 1950 tarihinde merkezi Ankara'da olan Türkiye Öğretmen Dernekleri Birliği'ne, Lozan'daki Muallim Cemiyetleri Milletler Arası Federasyonu'na ve Washington'daki Öğretim Mesleği Dünya Organizasyonu'na üyeydi. Yeni Bilgi, Bilgi Yoluyla Birlik, İstanbul Muallimler Birliği tarafından neşredilir, Aylık Meslek Mecmuası, sayı 33, 1 Ocak 1950, İstanbul. Başbakan Şemsettin Günaltay, İstanbul Muallimler Birliği'nin fahri başkanıydı. 1949 yılında dernek başkanı Profesör Şekip Tunç, umumi katibi Profesör Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu idi. İstanbul Muallimler Cemiyeti'nin 1950 yılında yapılan genel kuruluna sunulan çalışma raporundan anlaşıldığına göre, dernek 1919 yılında kurulmuş ve 30-12-1946 tarihinde kuruluşu yenilenmişti. 1950 yılında üye sayısı ise 1250 idi. İstanbul Muallimler Cemiyeti 31. Yıllık Kongre Raporu, 7 Ocak 1950, Yeni Bilgi, Bilgi Yoluyla Birlik, sayı 34, 1 Şubat 1950, İstanbul, sayfa 28-29. Bu örgüt daha sonra Türkiye Muallimler Birliği adını aldı. 1958 yılında bu birliğe İstanbul Muallimler Cemiyeti, Türkiye Muallimler Mekteplerini Bitirenler Derneği, Kadıköy Öğretmenler Derneği, Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği, Türkiye Özel Okullar Öğretmenleri Cemiyeti, Türkiye Emekli Muallimler Cemiyeti, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mezunları Cemiyeti ve Türk Astronomi Derneği üyeydi. Türkiye Muallimler Birliği ise Milletler Arası Muallim Cemiyetleri Federasyonu, Resmi Ortaöğretim Mensupları Beynelmiler Federasyonu ve Öğretim Mesleği Dünya Teşekkürleri Konfederasyonu üyesiydi. Türkiye Muallimler Birliği Esas Nizamnamesi İstanbul 1958 sayfa 2-3. Bu iki örgütlenmede öğretmenlerin eski konumlarını, işçi aristokratlığını sürdürme çabası ağır basar gözükmektedir. Bu dönemde öğretmen örgütlenmesinde önemli diğer bir gelişim, köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin örgütlenmeleridir. Köy enstitüsü mezunu öğretmenler, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu bünyesi içindeki yerel derneklere üye olmada çeşitli zorluklarla karşılaştılar. Bunun üzerine 1949 yılında Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'ni kurdular. Bu dernekler daha sonra diğer bölgelerde de yaygınlaştı ve Köy Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu oluşturuldu. Köy Enstitüsü mezunu öğretmenler 1950'li yılların ortalarından itibaren TÖDMF üyesi derneklere alınmaya ve burada yönetimde ağırlıklı olarak temsil edilmeye başladılar. Bu birleşme ile birlikte öğretmen hareketi bir bütün olarak radikalleşti. Türkiye'de köy enstitülerinin toplumsal yaşamdaki etkileri oldukça ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ancak önemli diğer bir konu, köy enstitülerinin öğretmenlerin daha sonraki sınıf mücadelesindeki yerleri üzerindeki etkileridir. Türkiye'de öğretmen hareketinin genel olarak diğer ülkelerde görülenden daha radikal bir çizgide gelişmesinin önemli nedenlerinden biri, köy enstitülerinde yaşanan oldukça demokratik süreç ve burada edinilen alışkanlıklar olsa gerektir. Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin işçi aristokratlığının olmaması, başlangıçta diğer öğretmenlerce bir ölçüde dışlanmaları, köylerde halkla iç içe olmaları gibi etmenler de bu radikalleşmeye katkıda bulunmuştur. 1962 ve sonrasında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun genel çizgisi CHP'ninkine yakındı. Genel Başkan Şükrü Koç da zaten CHP milletvekiliydi. TÖDMF'nin 1962 yılına kadar taleplerini kabul ettirmede önemli bir eylemi olmadı. 14 Şubat 1962'de Kırıkkale öğretmenlerinin Ankara yürüyüşünün ardından 20 Şubat 1963 günü yaklaşık 14 bin öğretmenin katılımıyla Büyük Eğitim Mitingi düzenlendi. Büyük Eğitim Mitingi sonrasında TÖDMF tarafından yayımlanan Büyük Eğitim Mitingi kitabında yer alan belgeler TÖDMF'nin çizgisi hakkında yeterli bilgi vermektedir. TÖDMF Büyük Eğitim Mitingi İstanbul 1964. TÖDMF Atatürkçü niteliğini vurgulamakta, Atatürk devrimlerini sahiplenmektedir. Ancak ülkede yükselen irtica bu nitelikleri nedeniyle öğretmenleri hedef olarak seçmişti. Öğretmenlere yönelik saldırılar yaygınlaşıyor ve sertleşiyordu. Diğer taraftan öğretmenlerin aylıkları düşüktü. Görevlerine uygun bir yaşam sürmelerine olanak vermiyordu. Hükümetler öğretmenlerin sorunlarına gereken önemi vermiyordu. 1962 yılında Türkiye'de henüz 1961 Anayasası'nın özgürlükçü ortamının ürünleri çıkmaya başlamamıştı. Türkiye İşçi Partisi 1962 yılında bir yönetim değişikliği yaşamıştı ve yönetime yeni gelen Mehmet Ali Aybar henüz yeni bir yapılanmayı gerçekleştirememişti. Türkiye'de henüz anti-emperyalist bir hava yaygın değildi. ABD emperyalizmine karşı tepkiler oluşmamıştı. Barış gönülleri ülkemize yeni gelmeye başlamıştı. ABD'nin Sovyetler Birliği ile Küba füze krizinin Türkiye'ye etkileri bilinmiyordu. Öğretmen kitlesi Demokrat Parti döneminde etkisizleştirilmişti. Bunlara ve diğer bazı nedenlere bağlı olarak TÖDMF'nin çizgisi 1965 ila 1971 döneminin TÖS'ünden çok farklıdır. TÖDMF'nin Atatürkçülüğünde ve milliyetçiliğinde emperyalizm karşıtlığı, ABD karşıtlığı, emekten yana bir çizgi, halkçılık yoktur. TÖDMF'nin 30 Temmuz 1962 tarihinde Başbakan İsmet İnönü'ye yaptığı sunuşun sonunda şu değerlendirme yer alıyordu. Atatürk devrimlerinin yayıcısı, kurucusu ve Batı uygarlığının savunucuları olan öğretmen kitlemiz ile Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda köprübaşı tutmuş bir kısım çıkarcı, tembel ve gerici idareciler arasındaki mesafe kapanmalı, çalışanla çalıştıran arasında ülkü birliğine dayanan münasebetler kurulmalıdır. TÖDMF AGK 1964 sayfa 26. 1962 yılı Temmuz ayında yapılan kurultay sonrasında TÖDMF tarafından öğretmenlerin ve kamuoyunun bilgisi için yayımlanan bildiride şöyle deniliyordu. Biz federasyon yöneticileri olarak öğretmenler arasında yapılmak istenen ilerici, gerici, devrimci, mürteci, solcu, sağcı, milliyetçi, öğretmen okullu, köy enstitülü, yüksek öğretmenli, fakülteli, eğitim enstitülü gibi nazari, suni ve çocukça tasnifleri nefretle reddediyoruz. Türkiye'de hizmet yeri ve menşei ne olursa olsun, her türlü siyasi davranış ve endişelerin dışında ve üstünde kendini Büyük Türk Milleti'nin hizmetine adamış, mütevazı, fedakar ve gerçek milliyetçi ve Atatürkçü bölünmez bir öğretmen kitlesi vardır. TÖDMF AGK 1964 sayfa 34. TÖDMF Yönetim Kurulu 13 Ocak 1963 günü yaptığı toplantısında miting yapılması konusunda icra komitesini yetkili kıldı. Federasyon yönetimi üst örgüte bağlı derneklerin yarıdan fazlasının mitinge destek vermesi durumunda mitingin yapılmasını kararlaştırdı. Kararın verileceği 6 Şubat 1963 gününe kadar federasyona bağlı 330 dernekten 272 70'i mitinge katılacağını bildirdi. Ayrıca diğer derneklerden birçok öğretmen de gruplar halinde mitinge geleceklerini bildirdiler. Aynı gün alınan miting kararında eylem gerekçeleri şu şekilde ifade ediliyordu. Öğretmenlerimiz, büyük baş öğretmen Atatürk tarafından kendilerine verilen yeni nesillerin yetiştirilmesi görevini köyde, kentte mutluluk duyguları içinde yapmaya çalıştıklarını açıkça deyimleyerek, yalnız büyük önderimiz Atatürk'ümüzün izinde ve ilkelerinin ışığı altında çalışacaklarını kesinlikle belirtmişlerdir. Bu anlam içerisinde 1. Öğretmenlik itibarının korunup meslek değerinin artırılmasını, Türk çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesini ve buna da layık olduklarının belirtilmesini. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunların ve Devlet Planlama Dairesi'nin ortaya koyduğu görüşlerin, Türk öğretmenlerinin sesi olan 7. Milli Eğitim Şurası kararlarının uygulanmasının çabuklaştırılmasını. 3. Öğretmene yapılan saldırıların ve onlar hakkında bulunan haksız tasarrufların takbih edilmesini. 4. Öğretmenlerin geçim durumlarının düzeltilmesi çarelerinin aranması için sorumluların göreve çağrılmasını istedikleri görülmüştür. TÖDMF AGK 1964 sayfa 47. 20 Şubat 1963 günü Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen büyük eğitim mitinginde TÖDMF Genel Başkanı Şükrü Koç'un ve Genel Sekreteri Hayrettin Uysal'ın yaptığı konuşmalarda da Atatürkçülük vurgusu egemendi. Hayrettin Uysal, TÖDMF'nin çizgisini şöyle ifade ediyordu. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu olarak biz, her türlü kişisel çıkarcılığın, milli bütünlüğümüzü bölücü, yıkıcı her türlü davranışın, komünizmin ve faşizmin karşısındayız. Karşısında olacağız. Türk öğretmenin ışığından korkanlar perişan olmaya mahkumdur. TÖDMF AGK 1964 sayfa 172-3. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, 1965 yılında Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kurulmasına önemli maddi ve manevi katkılarda bulundu. Ancak TÖS, anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana bir çizgide gelişirken, TÖDMF'nin çizgisi eskisi gibi kaldı. Federasyonun Gaziantep'te 3 ila 5 Temmuz 1966 günleri toplanan 19. kurultayında, Genel Başkan Hayrettin Uysal'ın konuşması, sunulan rapor ve kurultayca kabul edilen dilekler yalnızca öğretmenlerin özlük haklarına ilişkindir. Özellikle Dilekler Komisyonu raporunda yer alan ve kurultayca onaylanan 50 dilek bu açıdan çok belirgindir. TÖDMF, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu 19. Kurultay Çalışmaları, Gaziantep 3-7-1966 ile 5-7-1966. TÖDMF ancak 1969 yılında Kayseri'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan 22. kurultayında kendisini feshetme ve mallarını TÖS'e devretme kararı alabildi. TÖDMF'ye bağlı yerel dernek ve bunların toplam üye sayıları aşağıdaki çizelgede sunulmaktadır. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun üye sayıları. Konuşmalar, tutanaklar, komisyon raporları, Ankara 1966, özellikle sayfa 89-92, Altunya N. AGK 1998, sayfa 67. Yıl, bağlı dernek sayısı, üye sayısı. 1948, 32, 8000. 1951, bilgi yok, 11000. 1955, bilgi yok, 15000. 1958, bilgi yok, 12000. 1960, 112, 18500. 1962, bilgi yok, 21000. 1963, 317, 41000. 1964, 413, 60000. 1965, 446, 65752. 1966, 462, 72000. 1967, 417, bilgi yok.